Şah İsmail Hatayi, Güla Öz, 5. kaset 1. yüz, sayfa 151. Şah İsmail ile Osmanlı sultanlarının mektuplaşmaları. Mir Hidayet Hesari, İran. Yavuz Sultan Selim Han ile Şah İsmail arasındaki mukatebeler. Osmanlı Şahı Sultan Selim Han ile muasirhi olan İran Şahı Şah İsmail arasında bir nice mukatebe olmuştur. Osmanlı yazarı Firidun Bey, Osmanlı sultanlarının mukatebelerini Münşeat-u Selatin, yani Şahların Mukatebeleri adı altında iki ciltte toplamıştır. Bu mecmuanın birinci cildinin 379'dan 386. sahifesine kadar Sultan Selim Han'ın Şah İsmail'e yazdığı 4 mektubu ve Şah İsmail'in ona verdiği yegane bir cevabı getirilmiştir. Bu mektuplarda olan malumatların çok önemli olduğuna göre onları ihtisar ile incelemek faydalı olabilir. Birinci mektubun ünvanı şöyledir. Cennet mekan Sultan Selim Han Gazi Hazretleri dergahından defe-i evvelide, yani ilk defa olan Şah İsmail tarafına tacizade inşası ile gönderilen nameye Hümayun suretidir. Mektubun yazılış tarihi Hicri Safer 920, Miladi 1514 ve yazılış yeri Eznekmit, İzmit'in eski adıdır, yurtudur. Sultan Selim'in Şah İsmail'a yazdığı bu ilk mektubu ve ikinci mektubu da Farsça olup sonraki mektupları ise Türkçe yazılmıştır. Mektup Bismillah'tan sonra bir nice Kur'an ayesi ve peygambere salavat ile başlanıyor. Sonra aslı mevzuya geçerek yazır. Bu hitap Cenab-ı Halife Sultan Selim Şah bin Sultan Bayezid bin Sultan Mehmet'ten Acem'in sipah saları la'azami olan Emir İsmail Namdar'a sadır olmuştur. Şurada dikkat edilmelidir ki Sultan Selim az adım çekirken sultan ve şahlı kelimelerini kullandırır ve özünü kafirlerin ve müsrukların katilinden düşmenlerinin közünü kazan Asır'ın Firidun'u ve Keyhösravi ve bu gibi lagaplar ile tanıttırdığı halde Şal-ı İsmail'i Emir İsmail adlandırarak ona Asr'ın Zohaki ve Afrasiyabi gibi lagaplar verir. Bazen de Erdebil oğlu deyir, yani onu şah gibi sanmayır. Bu mektupta mühim mevzu budur ki Şah İsmail dinden çıkmış ve bu işin cezası ise şeriat üzere ölümdür. Ona göre o düz yola gelip tövbe etmeli ve Osmanlı toprağından koparıp tasarruf ettiği yerleri geri kaytarmalıdır. O kendi kudretim Şah İsmail'in yüzüne çekir ve safer ayında koşunu ile denizden geçip onu cezalandırılmak kasidiyle gelmede olduğunu bildirir. Bu Osmanlı toprağı denilen yerler nere olabiliyor? Tarihe göre Şah İsmail miladi 1577'de Diyarbakır'ı ve miladi 1508'de Bağdat'ı tasarruf etmiştir. Zahiren Sultan Selim onların geri kaytarılamasını istemekteydi. Bu mektupların inşası geçmişte adet olduğu gibi muğlak ve buruşuk halda ve Arap ve Fars kelimeleriyle doludur. Sultan Selim'in ikinci mektubu da dediğimiz gibi Farsçadır. Bu mektupta Bismillah ve Peygamber'e salavat ile başlanıyor. Sultan Selim öz adını ve lagaplarını getiriyor ve Şah İsmail'in adını Melike Mülk Acem ve Melike Hitteye Zulm ve Sitem gibi lagaplarla çekiyor. Yani Acem ülkesinin sahi ve zulüm, Sitem yurtunun iyesi. Burada yine de Şah İsmail'in dinden çıkıp kafir olduğunu hatırlatarak Osmanlı toprağından çıkmasını istiyor ve onu koşunu ile tehdit ediyor. Üçüncü mektubun ünvanı muhtasardı. Şah İsmail'e yazılan Name-i Hümayun'un suretidir. Burada kaydetmeliyiz ki ünvanlarda bazen getirilen şah kelimesi Firidun Bey'in tarafından kullanmıştır. Burada şöyle yazılıyor. İsmail Bahadır Esleh Allah Şane Hed Perde-i İslam ve Hedim Şeriat ise Yidil Enam etmeye kıyam tam gösterdiğin Hed Tevatüre yetişip. Bu mektupta Sultan Selim yine de leşker bir şumar ile denizden geçip onu cezalandırmak için ve onun gasp ettiği Osmanlı yerlerini geri almak için bereket ettiğini bildiriyor. Şöyle yazıyor, henüz senden ne name-i nişan peyda ve ne vücudundan eser hüveydadır. Perde nişinlik ihtiyar edenlere erlik adi hatadır. Ve ölümden korkan kimesnelere kılıç kuşanıp Atabin Kayseriye ile Sivas mabeyninde ikamet etmek emir olunmuştur. Eğer sende daha gayret ve hamiyetten filetimle şemme var ise gelip Esakir Nusret Measire mukabil olasan. Bu mektubun tarihi Cemadiyel Evvel Ovlanım Ahirleri miladi 1514 ve yeri Erzancan yurtudur. Üçüncü mektuptan sonra Şah İsmail o mektuplara kısaca bir cevap vermiştir. Bu mektup Farsça yazılmış ve yazılış tarihi ve yen malum olmamıştır. Onda Bismillah, Peygamber'e salavat vesaire marsum olan başlangıçta görünmüyor. Lakin Sultan Selim'e Şah hitap ederek dostlukla salam verir. Sonra sultanın mektuplarının edavetli olduğuna işare ederek, atası Bayezid Han döneminde arada dostluk rabitesi olduğundan konuşarak diyor: "O Hezret, yani Sultan Selim, dara buza mavali olurken dostluk gösterer idi. Şimdi bu kuduretin sebebi malum değildir." Sonra şöyle artırır: "Bizim o taraftan gafil olmağımızın iki sebebi olmuştur. Biri bu ki o diyarın sekenelerinin ekseri bizim babalarımızın muğrutlarıydılar. İkinci budur ki bizim o büyük hanedane olan mehebetimiz çok kadimdendir. İstemirik ki Taymiri dönemi gibi o toprakta, yani ülkede sur iş kopa. Hele de istemirik, hiç de incinmeyerok. Ne için incinek? Padişahların birbirleriyle düşmendikleri kadim bir resimdir. Ama münasibetsiz sözler demeyin ne sebebi? Görünüyor ki o sözler katiplerin ilhadı fikirleri ve tiryaki münşilerin neşelerinin az vakti ve damaklarının kuruluğundan çıkarak gönderilmiştir." Şurada Şah İsmail Sultan Selim'in kendisinin tiryaki olmasını iddia etmek kasetindedir. Ona göre de diyor ki: "Bir altın hokkanı hususi keyfiyetle doldurup özel şahane mühürle mühürleyip yakınlarımdan olan şah kulu vesitesiyle gönderdim. Lazım olarsa faydalanın. Tezlikle Allah'ın tabileri yetişiyorlar. Perde dairesinde gizlin kalan şeyler aşklara çıkıyorlar. Ama aslına düşün, her söze uyma. Çünkü sonraki peşimanlık behre vermez. Bu mektubu yazar iken ben İsfahan'da şikardaydım. Ve şimdi hazırlık görerek dostluk ucundan şu cevabı gönderiyorum. Her nasıl seviyorsansa emel et." Sonra bu beyt şiiri getiriyor: "Beş tecrübe kerdim der in teyri mükafat. Ba âli-i âli her ki der üftat ber üftat." Şah İsmail şu şiiriyle kendisinin Seyyid Peygamber evladı olduğunu belirtmek istiyor. Sonra devam ediyor: "İş muharibeye çekerse yubalanmak caiz değil. Lakin gelecekte fikirleşmek lazımdır ve salam." Bu mektubun tarihi yoktur. Görünüyor ki miladi 1514 Cemadiyel Ahir ayında olmuştur. Bu mektuptan sonra Sultan Selim 4. mektubunu göndererek hareket etmiş ve Çaldıran Muharebesi yüz vermişler. Sultan Selim'in 4. mektubu da bismillahsız ve salavatsız ve ancak İsmail Eslehallah Şane ibaresiyle başlanıyor. Sonra Şah İsmail'in "biz dahi sizin intizarınızdayık" dediğine cevap olarak koşunumu harekete getirip onun toprağına girdiğini mektupla bildiriyor. Sonra da Şah İsmail'i tahrik etmek için böyle yazıyor: "Padişahların ayinlerinde onların tasarrufunda olan memleket onların namusları ve menkubeleri, yani nikahlı avratları gibidir. Kişiliği, gayreti ve içinde zehresi, yani cesareti olan kimse kendisinden gayri ferdi ona taarruz ettiğine tahammül etmek ihtimali yoktur. Böyle olursa bu nice gündür ki benim eskerlerim senin memleketine dahil olup kamranlık ederler. Bir hadaki sende hiçbir name-i nişan yoktur. Böyle ki hayatın ve mamatin bir seviyededir. Gerçekten senden şimdiye değin celadet ve merdanelik fehm olunan bir amel vücuda gelmemiştir. Surete gelen amel daha baştan başa hiledir. Hele muptela olduğun derdin devası malumin imiş. Nesne istimal etmekle kuvvete kalp tahsil edermişsen. İmdi gayete mücerrebin olanı istimal et. Belki mukabiliye cüret koymaya sebep ola. Bu canipten dahi biliyorsan inayet sena foklade olmuştur. 40.000 sayı Erkoş'un Kayseri'ye ile Sivaş arasında ikamet etmeye emrolunmuştur. Düşmene mürüvvet ancak bu kadar olur. Bundan artık olmaz. Eğer bundan sonra sabıktaki gibi korku zaviyesine gizlensen erlik adı sena haramdır. Mifer yerme mecer, yani çarşaf ve zirah yerme çödür örtüp serdarlık sevdasından ve sipah salarlık havasından ferahat edesen. Tarih miladi 914, Ceynadil Ahır'ın son günlerinde. Böylelikle bu 5 mektubun mübadilesi üst üste 5 aydan artık çekmemiştir. Mecmuada bu son mektuptan birkaç gün sonra Sultan Selim Çaldıran Muharibesi'nin fetihname, yani zaferamesini oğlu Şalızade Sultan Süleyman Han'a göndermiştir. Görünür ki 4. mektuptan birkaç gün sonra savaş yapılmış ve Sultan Selim büyük bir zafer tapınıştır. Bu fetihnamenin yüzü Kırım Hanı ve Tebriz ayanları ve Umeyra'ya Şark Doğu emirleriyle Kürtlere de gönderilmiştir. Fetihnamelerin gönderilen yen İran'da, Hoy yurtu ve tarihi ise Hicri 920 Recep ayinin evvelleriydi. Böylelikle malum olur ki Hicri 920. yılın birinci yarısında iki devlet arasında olan vaziyet gerginleşmiş ve Sultan Selim'in yazdığı gibi onun koşulu İran serhatına girmiş ve çarşamba günü Recep ayının biri ya da ikisinde Çaldıran'da zorlu bir vuruşma olmuş. Tarihin yazdığına göre Sultan Selim'in koşusunun çokluğu, tophanası, çarkı, zemburekleri ve tüfekleri olup ve Şah İsmail'in koşusunun yalnız kılıç ile dövüştüklerine göre Sultan Selim büyük bir zafer tapmış ve Şah İsmail az bir iddeyle ancak canlarını götürüp kaçabilmişlerdir. Bu hadise her iki kudretli Türk dili ve Müslüman devletine ziyan vurdu. Her iki şahın işlerini sahih olduğu aydındı. Zira bu iki devlet birleşseydiler her iki halkın saadeti uğrunda çok işler görebilirler. Lakin bugünkü günde biz o şahların sehivlerini düşündüğümüz halde o hadiseleri unutmalı ve iki komşu halklar el ele verip saadetimiz uğrunda ilenmeliyiz. Herhalde Sultan Selim 6 yıl o hadiseden sonra ve Şah İsmail 10 yıl sonra ölüp dünyadan gittiler. Lakin maalesef arada olan ihtilaflar esirlerce yaşayıp kaldı ve her iki devleti özüne meşgul etti. Sultan Selim fetihnamelerinde Çaldıran Savaşı'nın bazı cüz'iyatından sohbet etmiştir. Onları incelemekle artık malumat ele getirmek olar. Sultan Selim oğlu Şahzade Sultan Süleyman'a gönderdiği mektubu Ferzent Ercüment ibaretiyle başlayarak onu Aazit Uddovle Lagab ile hitap ederek Erdebil oğlu denmen müfsit ve zendik ve mulhite zafer daptığından konuşur ve böyle devam ediyor. Denizden ubur olunduğu eyyamda hüküm şerif yani mektup gönderilip hetik perde-i İslam ettiğinin het tevatire yetişip yani tikrar olunmuş, meşayih ve ulema da onun küfürüne hüküm edip katılma fetva verdikleri cehetten vücut enapını sehife-i rüzgardan hekelemek hummet şahanimize vacip olmuştur. Lakin hüküm şeriat Mustafa Vi aleyhisselami nazara alarak ona efalından tövbe edip ve sabikan bizim atimizin ayak bastığı nevahi ve erazini Memalik Osmaniye'yi kaytararsan bab saadetten şevketten gayri nesne görmeyesen diye buyurmuştum. Mübarek Recep ayının evvelki günü Yomul Arba'da yani çarşamba günü gün çıkan vakitte Çaldıran nam bir sahrada gelip cümle leşkerini baştan ayağa ahen pulade gark eleyip dahi bir miktarına ustaçlı Mehmed'i baş dikip sağ kola gönderdi. Baki leşkeriyle kendisi sol kola gelip canibinden cenk ve aşup ulaştı. Ustaçlı Mehmed'in şeflerini Anadolu Begler Begisi Senan Paşa Hak ile yeksan kendisinin dahi başını aldılar. Sol kola dahi İsmail Mehzul komeksiz sermen de gelip hücum edecek, Rumili dilaverleri bir kere yüzün döndürdüklerinden sonra yine tekrar hamle edip, her iki taraftan kimi mecruh ve kimi maktul olup, Emirül Umera Rumili Begler Begisi Hasan Paşa'ya sehimnak yara irişip, ol kolda olan cemaat Araplar ve ulufeçiler yani atlılar onlara yardım gönderilip ve Yeniçeri kullarım dahi top ve tüfek ve navek cark yani ok ve yay ve zenburek yani küçük top din ve devlet düşmanlarına havale oldular. Malum olur ki Şah İsmail'in koşununda çokları ölmüş kendisi de yaralanmış halde bir idde etrafındakilerle aradan çıkmıştır. Sultan Selim ise Tebriz'de sari yönelmiş ve her yere fetihname göndererek şadlık etmeye hüküm etmiştir. Şah İsmail Hatayi'nin yaratıcılığında halk edebiyatı türündeki şiirlerin sanat özellikleri. Doçent Doktor Nezaket Hüseyin kızı, Azerbaycan. Şah İsmail Hatayi kendi eserlerinde sözlü halk edebiyatının koşma, geraylı, varsağı ve bayati janrlarına müracaat ederek güzel sanat numuneleri yaratmıştır. Onun şifai şiiri üslubunda yazdığı hece vezinli numuneler senatkarlık bakımından aruz vezinli şiirlerinden hiç de geri kalmıyor. Belki gedim tarihe malik olan koşma janrının Şah İsmail Hatayi'nin yaratıcılığında daha çok çapraz ve serbest kafiyeli çalarlarına rast gelinir. Bildiğimiz kimi çapraz kafiyeni yaratmak için aşık ve şairden yüksek istidat talep olunur. Çapraz kafiyeli koşmanın birinci bendi abab yani birinci ve üçüncü, ikinci ve dördüncü mısraları hem kafiye olur. Sonraki bendlerin ilk üç mısrası hem kafiye olur. Dördüncü mısrası VVVA ise birinci bendin ikinci ve dördüncü mısrası ile kafiyelenir. Gel akonul hoş görelim bu demi. Bu da böyle kalmaya bir gün ola. Kişi çekmek gerek kuseyi gamı. Hak'tan gelir her ne gelse bir kuğla. Hatayi sayfa 307. Şah İsmail Hatayi'nin koşmaları içerisinde birinci bendin birinci ve üçüncü mısraların serbest olması durumuna da rast gelinir. Bu koşmalarda adeten birincisi bendin ikinci ve dördüncü mısralarıyla kalan bendlerin dördüncü mısraları hem kafiye, A, B, V, B olur. Konul ne gezersin seyran yerinde, alemde her şeyin var olmayınca, olura olmaza dost deyip gezme, bir ehline bütün yar olmayınca. Hatayi sayfa 305. Şairin koşmaları içerisinde dikkati çeken ve senetkarlık bakımından farklanan numuneler de var ki onlar koşmanın umumi kurallarına tabi olmurlar. Koşmaların bu türlü kafiyelenmesinde yazılı edebiyatın tesiri aydın duyulmaktadır. Hemin koşmaların ilk bendinin de kafiye sistemi sonraki bendler kimidir? A-A-A-B. Örneğe dikkat edek. Bir kandilden bir kandile takıldım. Turab olup yeryüzüne yakıldım. Bir zamanda çakmak ile çakıldım. Gönlüme od düştü, yandım da geldim. Hatay, sayfa 311. Bu koşmanın Türkiye Türkçesindeki takdimatına farklılık var. Üçüncü mısra, bir zaman hak idim, hak ile kaldım. Ergün, sayfa 61, kimi takdim olunur. Buradaki hak kelimesi büyük harflerle yazıldığından hemen söz konusu isim kimi kabul edilmelidir ki bu da Tanrı anlamı taşıyır. Bu manada hemen mısraya Tanrı idim, Tanrı kimi kaldım, kimi açıklama vermek gerekir. Belli olduğu kimi hak sözünü dürüst, düzgün olmak anlamında da izah etmek olar. Bu zaman düzgün idim, düzgün de kaldım. Bu mısra özüyle de müeyyen bir menaya maliktir. Lakin bendin, dörtlüğün umumi mezmununa uygun değil. Saadettin Ergün not olarak Nüsa'da hemen mısranın bir zamanda çakmak ile çakıldım formasında olduğunu göstermiştir. Azerbaycan varyantında bu mısra saklanmıştır. Çünkü mısranın bu türlü okunması bendin yani dörtlüğün umumi mezmununu anlamaya yardım edir. Bildiğimiz kimi kandilden kandile takılan sam, mum olduğundan onun da sölenmesi için çakmak ile çakılması gerekir. Şah İsmail Hatayi'nin Bela kafiyeli koşmalarının birinde ise ikinci bendin kafiye sistemi ya yazıya alanın ya da köçürenin dikkatsizliği yüzünden bozulmuştur. Çünkü beş bendi olan bu koşmanın ikinci bendten başa kalan bendlerinden hiçbir kafiye pozuntusunda rast gelinmiyor. Yani ilk üç mısralar kafiyelenir, dördüncü mısra ise evvel iki bentlerin dört mısrası ile hem kafiye olur. Lakin ikinci bende yol verilmiş, hatta hem koşmanın mezmununa hem de formasına helal getirmiştir. Birinci dörtlük. Bugün ele almaz oldum men sazım, arşa direk direk çıkar avazım. Dört şey vardır bir karındaşa lazım, bir elim, bir kelam, bir nefes, bir saz. İkinci dörtlük. Güzel elim çıksa çıksa salınsa, Bedir aylar gibi doğsa dokunsa, dört şey vardır bir karındaşa lazım, bir hayır, bir şer, bir ibadet, bir niyaz. Hatay, sayfa 315. Düzdür koşma janrının tekrar mısralı nüvi olan varsağılarda adından da göründüğü kimi mısralar tekrarlanır. Ama bu tekrarlanan mısralar koşmalara bir oynaklık getirmekle yanaşı mezmununu da zenginleştirmeye hizmet edir. Hem de nazara alsak ki varsağılarda birinci bendin ikinci ve dördüncü, kalan bendlerin dördüncü mısraları tekrarlanır. Bu zaman yukarıda gösterilen numunenin ikinci bendinin üçüncü mısrasında olan tekrarın hata olduğu aşkar görünür. Çünkü kalan üç mısrada yani dörtlükte dört şey vardı kelimeleri tekrarlansa da sonraki kelimeler koşmanın kurallarına uygun olarak kafiyelenmiştir. Mesela, yaz olunca çayır çemen üstüne C, armağan sunarlar dostu dostuna C, dört şey vardır avı almış destine C, bir şahin, bir doğan, bir epir, bir baz B, Hatay, sayfa 315. Şah İsmail Hatayi'nin yaratıcılığında varsağının en kamil numuneleri de yeterincedir. Vücudum şehrin seyredip gezerim, didar ile muhabbete aşk olsun. Hemen bir nesnede kaldı nazırım, didar ile muhabbete aşk olsun. Hatay, sayfa 318. Hatta onun geraylılarının ekser kısmı varsağı şeklindedir. Yani tekrar mısralı olup abab kafiyelenir. Şu aleme bir nur doğdu, Muhammed doğduğu gece. Yeşil kandilden nur indi, Muhammed doğduğu gece. Ergün, sayfa 98. Şah İsmail Hatayi'nin geraylıları mezmununa göre terbiye ve didaktik karakter taşıyır. Hikmetli sözlerle zengin olan her bir geraylısı onun müdriklik mekanından haber verir. Sufi isen alıp satma, helamla haram katma, yolun eğrisine getme, doğru yola nazar eyle. Hatay, sayfa 319. Şifai halk edebiyatında lirik növün geniş yayılmış janrlarından biri bayatılardır. Bayatı şifai halk edebiyatının hecince, çok küçük tanrılı, dört misralı, yedi hecalı olmasına bakmayarak oynaklığı ve derişin mezmunu ile farklıdır. Çünkü bu janrda yığcamlık esas şerttir. Bayatı janrı daha sonralar yazılı edebiyatta da öz tesirini göstermiş folklor uzmanları onun çok geniş yayılmasının esas sebebini musiki ile ilgili olması ile izah edirler. Folklorcu Vagif Veliyev'in tabirince desek, insanlar toylarda iş görülen zaman beşik başında bu veya başka bir münasebetle öz dahili heyecanlarını ifade etmek için bayatıya müraciye etmiş ve onu kövrek bir havacatla okumuşlar. Veliyev, sayfa 122. Kendi eserlerinde halk edebiyatından kıdalandığı aşikar görünen Şah İsmail Hatayi'nin yaratıcılığında bu janrda mühim yer tutar. Belki bu bayatılarda şairin manevi alemi ile yanaşı hayat sermesinde tuttuğu mövge de açıklanır. Hata yiyem hattarem, hak sırrına sattarem, hekimlerin dermanı, tabiplere attarem. Ergün, sayfa 132. Hetai, bayatı janrının kurallarına uygun olarak öz adını birinci mısrada vermiş, AABA, kafiye sistemine emel etmiştir. Şairin bayatlıları içerisinde onun abmaca bulmaca mezmunlu şiirlerine tesadüf edilir. Hatayım der bayağı, atılandır bayağı, kuşlarda ne kuşu var, tepesinde ayağı. Ergin, sayfa 132. Onun Hazreti Muhammed'e o cümleden tüm mukaddeslere hasır ettiği koşma ve geraylara dil sadiliği bakımından dikkati çekir. Mesela, bindikleri burak dürür, yaktıkları çırak dürür, yerden göğe direk dürür. Allah bir Muhammed Ali. Ergün, sayfa 105. Geraylısında Sa'den ile Muhammed peygamberin atının burak olduğunu, insanların kalbinde çırak yandırdığını, burada İslam dinini tebliğ ettiği nazarda tutulur. Allah'ın elçisi olduğunu okuyuculara anlaşıklı ifadelerle çaldırır. Bu geraylı ile alakadar bir mekamı da dikkate almak gerekir. Hatayi'nin Azerbaycan'da basılan eserleri Sovyetler dönemine tesadüf ettiğine göre hemen basılarda bu geraylı yer almamıştır. Geraylı da keçen durur çekilcisi nüshada olsun kimi verilip. Bu faktı S.N. Ergün de kendi eserinde göstermiş, Ergün sayfa 105, lakin her iki ifade tarzı farklılık yaratmadığından, yani her ikisi de aynı anlam taşıdığından, formaya halel getirmediğinden, sekiz hecalı olduğundan her iki formada ifade edilebilir. Şah İsmail Hatayi'nin dil sadeliği hece ile aruz vezinler arasında olan şenliği yok etmiştir. Malumdur ki Mersiye janrına adeten aruz ve vezinli şiirlerinde tesadüf olunur. Lakin Hatayi'nin yaratıcılığında bu keskin sedit fark edilmiyor. Heca'da yarattığı koşma ve geraylı formalı mersiyeler mezmun derinliğine ve dil oynaklığına göre tez yaddaşa köçürülür ve derg edilir. Mümin Müslim gelin seyran edelim. Muhammed Ali'nin göçü geliyor. Keselim ciğeri büryan edelim. Muhammed Ali'nin göçü geliyor. Ergün sayfa 76. Bu mersiye koşmanın varsa yani tekrar mısralı formasıdır veya geraylı forması olan başka bir örneği. Bugün matem günü geldi. Ah Hüseyin'ü vah Hüseyin. Senin derdin bağrım deldi. Ah Hüseyin'ü vah Hüseyin. Ergün sayfa 120. Şah İsmail Hatayi'nin yaratıcılığında yer tutan halk edebiyatı numuneleri dil sadeliği ile dikkat celpedir. Onun sufi, hurufi dini temrinleri sade halk diline yakındırmakla, anlaşıklı özüne mahsus ustalıkla istifade etmesi şiirlerini hem mezun hem de forma cehaleten mükemmel etmiştir. Şah İsmail Hatayi Şifai Halk Şiiri üslubunda yazdığı koşma, geraylı ve bayatılarda bedi ifade vesitelerinden çok meharetle istifade etmekle fikrini daha aydın, mezmunlu çatırdamaya çalışmıştır. Aşık oldum yana geldim, pervaneyim döne geldim, men kan ettim yine geldim, mürvet erenler mürüvvet. Ergün sayfa 120 veya men hakka oldum aşina, kalmadı könlünde nesne, pervaneye matasına, Semine yanmaya geldim. Hatayi sayfa 318. Şah İsmail bu geraylılarında kendisini pervaneye benzetmekle teşbih yaratmıştır. Belki o hak yolunda çektiği azaplarla pervane kendisini Şam'ın odunda yakmakla hoş olduğu kadar mutlu bilir. Men bahçelerin gülüyem, aynı cemin bülbülüyem, kırk kapının kilidiyem, açabilirsin gel beri. Ergün sayfa 106. Şair bu teşbihlerle, benzetmelerle özünün derin emlini nümayiş ettirir. Kırk kapının kilidiyem deyen Hatayi emlini, siyasi ve ideoloji fikirlerini anlayabilecek birini arayır. Onun koşmalarındaki güçlü teşbihler, benzetmeler bu bakımdan daha güçlü senet numuneleridir. Adem olup geldim Adem içine, nasip olmaz dürdü candan içeri, zembur olup kandan kana geçerken, bir kana uğradım kandan içeri. Ergün sayfa 82. Hatayi hece vezinli şiirlerinde bedi'i tasvir vasitelerinden olan malikanın imkanlarında da geniş şekilde yararlanmıştır. Bugün ele almaz oldum mensazım, erse direkt direkt çıkar avazım. Hatayi sayfa 315. Burada avazım erse çıkması mübalikası onun azaplarının ifadesi kimi anlaşmaktadır. Halk edebiyatı kaynaklarından yararlanan Şah İsmail Hatayi atasözleri ve zerp meselleri büyük ustalıkla mezme çekerek şiirlerine getirmekle onlara yeni hayat vermiştir. Bu yolun yolcusu olayım dersen elde iki karpuz tutmalı değil. Veya Laden bahçesinde gonca gül olmaz, Kamil ile yoldaş olan yorulmaz. Ergün sayfa 25. Örnek kimi getirilmiş bu koşmaların? Aydın görünür ki halk arasında kullanılan atasözleri şair tarafından aynı nazme çekilmiştir. Onun dilinin sadeliği yaratıcılığında halk edebiyatına sökendiği bir daha tasdıklayır. Mehiz bu hususiyeti eserlerinin sanatkarlık bakımından daha kamil olmasına imkan yaratmıştır. Ahsani Tevarih ve Hulasat-ı Tevarih adlı iki esere bakarak Şah İsmail zamanında İran ve Osmanlı ilişkileri, Taki Muhammed İmami, İran. Moğol istilası İslam dünyasında iki önemli fikir merkezinin, Alamut Şii İsmaili'nin merkezi, Bağdat Sünniliğin merkezi dağılmasına sebep oldu. Buna paralel olarak Moğol hakimiyetinde olan sahaların çoğunda Sünniliğin ve Şiiliğin çeşitli kollarına bağlı tasavvufi tekkeler ortaya çıktı. Tekkelerin ortaya çıkış tarzı Moğollardan sonra iş başına gelen hakimler zamanında da devam etti. Bu sayede o dönemde toplumun bütün fikri beslenmesi tekkelerin eline geçti. Hat Timurlar ve Osmanlılar gibi o devrin kudretli imparatorlukları bile iktidarı ele geçirmek için bu tekkelerden yararlanmaya mecbur kaldılar. Timurluların zayıflamasından sonra İran'ın durumunun karışması Doğu Anadolu'nun Türk ve Kürt kabilelerini birleşmesiyle kısa ömürlü Akkoyunlu ve Karakoyunlu hükümetlerinin oluşmasına sebep oldu. Bununla birlikte liyakatlı devlet adamlarının ortaya çıkmaması, idari kurumların oluşmaması ve nihayet göçebe iktisadi ile şehir hayatını bütünleştirerek müstahkem şehirlerin olmaması, güvenliğin temininden başka beklentisi olmayan kabilelerin dağılmasına ve adı geçen devletlerin kısa aralıklarla yıkılmasına sebep oldu. Bundan sonra Özbeklerin devamlı saldırıları yüzünden toplumda kargaşalığın hüküm sürmesi, can güvenliğinin ortadan kalkması, toplumda sosyal hayatı yeniden iyileştirecek bir gücün gerekliliği hissini uyandırdı. Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki Türklerin İran'a girmesinden sonra hükümetlerin çoğunun teşkilinde Türk aşiretleri doğrudan rol oynamışlardır. Bu gerçekten hareketle Doğu ve Batı'daki güçlü devletlerin dağılması, İran'daki Türk kabilelerini devlet kurma heyecanına sahip, halkın can ve mal güvenliğini temin edebilecek yeni bir gücün kurulması arayışına itti. Diğer taraftan Moğollar zamandan itibaren kurulmuş olan tekkelerin toplumun bütün fikri hareketlerini ellerinde tutuyor olmaları yüzünden, halk toplum hayatına hakim olan karışıklık ve kargaşalıktan kendisini kurtarabilmek için tek çıkış yolunu tekkelerde aramaya başladı. Bu müsait şartlar altında Erdebil tekkesi zamanı doğru değerlendirme, manevi makam elde etmek için Şeyh Zahidi'nin kızıyla evlenme, çalışarak geçim temin etme ve dilencilikten uzak durma, şeriat ile tarikatı birleştirme, şeriat ulemasının muhalefetini üzerine çekmemek için şeriat usullerine riayet gösterme, Azerbaycan-Gilan ticaret yolları üzerinde yer alma ve tüccarın yardım ve desteğinden istifade etme, Gazan Han, Sultan Olcaytı ve onun oğlu Ebu Said, Reşidüddin ve oğlu Gıyasettin, hatta Sultan II. Bayezid gibi o devrin en büyük devlet adamlarının mevkufat tayin etme ve mukarrerat gönderme şeklindeki maddi ve manevi korumalarını celbetme gibi yöntemlerle tekkenin manevi gücünü arttırdı. Bu sayede tekke bir çift öküz ile başladığı faaliyetlerine zamanın en büyük iktisadi gücüne ulaştı. Öyle ki tekkenin mutfağından bir günde binlerce insan yemek yiyordu. Daha sonra üstünlük ve kendi makamlarını 12 imam yoluyla Ali oğulları ile irtibatlandırma, hatta Tanrı'nın cevherinin kendi vücutlarında tezahürü iddiası Ali'den sonra gelen halifelere karşı çıkma, kabul etmeme, tekkenin yönetimine gelme usulüne babadan oğula geçecek şekilde değiştirme, siyasi mevkilerini güçlendirmek ve korumak amacıyla Akkoyunlu hanedanı ile akrabalık bağı kurma, Cüneyt zamanında sultan ünvanını benimseme, Haydar zamanında kızılbaş tacını kullanma ve muhtelif taifelerin reisleriyle uyum sağlama gibi yöntemlerle bir siyasi askeri hareket olarak ortaya çıkıp siyasi varlıklarını ilan ettiler. Safevi yönetimi rakiplerini ortadan kaldırdıktan, Tebriz'i ele geçirdikten ve Şiiliği resmi mezhep olarak ilan ettikten sonra 12 imam şiasının kurallarına aşina olunmaması sebebiyle Şia fıkhını öğretmek ve hadisleri toplamak amacıyla Cebeli Amul ve Bahreyn'deki fakihleri İran'a davet etmeye mecbur kaldı. Yeni fakihlerin akla uygun akaid fikirleri tedricen tasavvuf ve müridin murada aşkına dayanan irfan sahalarında değişiklik yaptı. Sufilerin akaide dair fikirleriyle çatışıp yavaş yavaş onun yerine geçti. Cebeli Amul'dan gelen muhacir fakihlerin Safavi hükümdarları üzerindeki tesirleri, onların Muhammed Kerki gibi Şah Tahmasp kendisi onun temsilcisi sayıyordu, alimler aracılığı ile siyasi kudreti ele almaya çalışmaları, Şah İsmail'in ölümünden sonra giderek güçlenmelerine sebep oldu. Onlar Şia fıkhını hükümetin siyasi boyutunda zenginleştirdiler. Çünkü Safevi yönetiminin kurulması esnasında Şiilik, Save, Ave, Kum, Rey ve Ramin gibi birkaç küçük şehir dışında henüz fazla yayılmamıştı. Ve İran halkının çoğu Sünni mezhebinde kalmıştı. Safeviler genel olarak Şah İsmail'in sert uygulamaları gibi Ali soyunun düşmanlarının başının ezilmesi ve yok edilmeleri gerekçesiyle muhtelif yöntemleri sokak ve pazarlarda uygulamaya koydukları gibi ülke satında da eğitim faaliyetlerine başladılar. Bunun yanı sıra Lübnanlı ulemanın güçlenmesi İranlı ulema ile aralarında çekişmelerin başlamasına yol açtı. 15. asırda Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul ve Trabzon'un fethi doğu ve batıyı birbirine bağlayan yolların Osmanlıların denetimine geçmesine sebep oldu. Öte yandan feodalitenin sona ermesiyle Avrupa'da kuvvetli devletlerin oluşmasının yanı sıra sanayi ve ticaretin gelişmesi batılı devletlerde doğu pazarlarına olan ilgi ve ihtiyacı arttırdı. 16. yüzyılda reform hareketlerinin sona ermesi, batılı devletlerin kilisenin hakimiyetinden kurtulmaları, onlarda kaderlerini değiştirecek olan merak hissinin uyanmasına sebep oldu. Kağıdın kullanımı ve matbaanın yayılması, gemicilik sanatının gelişmesi, pusulanın bulunması, harita bilgisinin ilerlemesi, barutun ateşli silahlarda kullanılması, Müslümanların aracılığı olmadan doğu ile irtibat yollarının bulunması, yeni karaların keşfi, fikirlerin aydınlanması, servet ve zenginlik kaynaklarına ihtiyaç duymaları gibi etkenler, liderleri, dini tebligat yapanları, maceracıları, kendilerine yeni yerler arayan şövalyeleri, fakirleri, suçluları ve kimsesizleri yeni keşfedilen merkezlere yöneltti. Portekizlerin ve İspanyolların Batı Avrupa'nın son noktasında bulunmaları ve Doğu pazarlarından uzak olmaları sebebiyle onların ihtiyaçları diğer Avrupalı devletlere nazaran daha fazlaydı. Bu yüzden Doğu ve Batı'daki ilk keşifler bu iki ülkenin kaşifleri tarafından gerçekleştirildi. 16. yüzyılın başlarında Doğu'da Asya limanlarına, bu cümleden İran'a, Çin'e, Hind'e ve Güneybatı Asya'ya, Batı'da da yeni keşfedilen Amerika'ya girmeye başladılar. İran, Portekizlilerin Güney İran limanlarına girmeye başlamasından önce güçlü bir merkezi yönetimden yoksundu. İran ülkesi Timurlu ve Akkoyunlu şehzadelerinin, seyyidlere dayanan sülalelerin, Türk ve İranlı mahalli emirlerin elinde yönetiliyordu. Moğolların gelmesi ve İsmailiye'nin zayıflaması ile Şiilik, özellikle Sultan Olcayto'nun Şiiliği benimsemesi, Timurluların mutedil Şiiliğe hoşgörü göstermeleri, Karakoyunların ve Celayirlilerin himayesi, Şii inancında Horasan Serderebanları, Mazenderan Maraşileri, Gilan Seyyidleri gibi mahalli hanedanların oluşması gibi etkenlerle mevkisini güçlendirmişti. Safevi yönetimi kendilerinden önce 13. ve 15. asırlarda Babai ve Bedreddini, yani Şeyh Bedreddin adıyla meydana gelen iki Şii ayaklanmasının reislerinin Anadolu Türk aşiretlerinden yararlanmasına dayanarak ve onların dini liderlerinin yolunda cesaret ve fedakarlıklarına göz önüne alarak Safevi tekkesini bu askeri güçten yararlanmak için merkezi Anadolu'ya, yani Osmanlı Devleti'nin içine yöneltti. Osmanlı ve İran uzun yıllar boyunca birbiriyle kültürel ortaklıkları ve ticari ilişkileri olmakla dostça geçiniyorlardı. Fars edebiyatı ve şiiri Osmanlı sarayında şehzadeler arasında oldukça değer ve itibar görüyordu. İranlı şairlerin birçoğu Osmanlı sarayına yöneliyordu. Fatih Sultan Mehmet ve oğlu 2. Bayezid Abdurrahman Camii, Molla Cemal Devvani gibi İranlı bilginlerle yazışıp onlara hediyeler gönderiyordu. Şah İsmail'in saltanatının ilk yıllarında da iki taraf arasındaki ilişkiler dostaneydi. Öyle ki Şah İsmail 2. Bayezid'e yazdığı bir mektupta müritlerinin tekkeye gelebilmesi için izin talep etmesi, Dul Kadiroğlu Alaüdel Evle ile savaşa gittiğinde Osmanlı ülkesinden geçtiği için özür dilemesi ve aynı şekilde Fars ve Irak'ı Acem'in fethinden sonra 2. Bayezid'in elçisinin tebrik amacıyla Şah İsmail'e gelmesi iki taraf arasındaki dostluğun işareti olarak görülebilir. Buraya kadar olan bilgiler gösteriyor ki iki komşu ülke zaman içinde birbirinin en büyük rakibi durumuna gelmişlerdir. Bu açıdan bu tebliğde rakip ülkenin, yani Osmanlıların tarihlerine ait bilgiler Safevi devrinin iki büyük eseri olan Hasan Rumlu'nun Ahsetü't Tevarihi ve Kami'nin Hülasatü't Tevarihi açısından inceleme konusu yapılacaktır. Safevi asrının tarih yazıcılığı Safevi öncesi tarih yazıcılığının devamı niteliğindedir. Yalnız bu devrilerin dini özellikleri yazarların düşüncelerine tesir ettiğinden önceki dönem ile arasında bazı farklılıklar gösterir. Bu cümleden olarak 12 İmam Şiası'nın esasına dayanan mezhebi mefhumların göze çarpması Safevi dönemi tarihçilerinin üslubunu önteki tarihçilerden ayırmaktadır. Keza devletin dini yapısı hakkındaki fikirlerin fazla olması hükümetin siyasi hedeflere ulaşmak için dini hareketleri desteklemesinden kaynaklandığını da belirtmek gerekir. Ahsenü't Tevahir. Hasan Bey Rumlu 1530 yılında Kum şehrinde doğdu. Gençliğinden itibaren 30 yıl müddetince Korçu ünvanı ile Şah Tahmasp'ın sipahisi olarak görev yaptı. O kendisini Emir Sultan'ın torunu Hasan olarak tanımlar. Emir Sultan meşhur Kızılbaş komutanlarından idi. Hasan Rumlu eserini 12 cilt olarak yazmış olup 2. Şah İsmail'e takdim etmiştir. Ancak bu eserden geriye sadece son 2 cilt kalmış olup 1570 yılına kadarki olayları takip eder. Ayrıca 12. cilt 11. ciltten daha muteber olup yazar kendi devrindeki olayları nakletmektedir. Son 2 cildin konuları Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safevilerin ecdadından Şah Muhammed Safevi'ye kadar olan olayları içermektedir. Eser sade bir üslupta ve her yılın olayları ayrı ayrı kaleme alınmıştır. Hasan Rumlu saraya bağlı olmasına rağmen şahların ve emirlerin kusurlarını da söylemekten kaçınmamıştır. Safevilerin düşmanlarından bahsederken tarafsızlığını ve iyi niyetini korumaktadır. Burada yalnız Şah İsmail devrindeki Osmanlı Devleti ile ilgili olaylardan bahsedelim. Şah kulu ayaklanması, Nur Ali halifenin kızılbaşları toplamak için Anadolu'ya gitmesi, Sultan Selim ve Şah İsmail savaşı, Sultan Selim tarafından Kemah Kalesi'nin zaptı, Nur Ali halife ile bıyıklı Mustafa'nın savaşması, Nur Ali'nin yenilmesi ve katli, Selim'in Dulkadir oğlu Alaüddevle'ye saldırması, Selim'in Memluk Sultanı Kansu Guri ile mücadelesi, Selim ile Memluk Sultanı Tomanbay'ın savaşı ve galip olması, Selim'in Taun hastalığından vefatı, Selim'in dört savaşının zileri, Selim'in Mısır'da Abbasi hilafetini sona erdirmesi, Selim'in mukaddes emanetleri İstanbul'a götürmesi, Selim'in halife ve hadimü harameyn ünvanını kendi hanedanına alması. Hulasatü't Tevarih. Eser Safevi hanedanı dönemini Mir Münşi ünvanı ile meşhur Kadı Ahmet İbni Şerafettin el-Hüseyin vel-Hüseyni tarafından yazılmıştır. O 1546'da Kum'da doğdu. Eserinde 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geçen olayları ve İran tarihindeki değişiklikleri nakletmektedir. O devletin önemli görevlerinde bulunması, ulema ve fuzela ile dostluğu sayesinde muhtelif sahalarda çok geniş bilgilere yer vermiştir. Olaylara tenkitçi ve ilmi açıdan yaklaşır. Safevi asrının diğer tarihçileri gibi saraya bağlı olmasına rağmen bazı durumlarda hakimlerin, umeranın ve ulemanın fesat ve kötülüklerini yazmaktan kaçınmamıştır. O Şah Tahmasp'ın Sultan Süleyman'ın ölümü vesilesiyle 2. Selim'e gönderdiği başsağlığı mektubunu kaleme alanlar arasında yer almıştır. Eserini 2. İsmail'in emriyle yazmaya başlamış ve Şah Abbas döneminde tamamlamıştır. Bu eserde 1. Şah İsmail zamanında Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren olayları başlıkları şöyledir. Hasan Halife'nin oğlu Şah Kulu'nun ahvali, Şah İsmail'in Sultan Selim ile Çaldıran Savaşı, Han Muhammed Üstadur'un Diyarbakır hakimiyeti ve Dulkadir ordusunun onun tarafından mağlup edilmesinden sonra gurura kapılarak Sultan Selim'i savaşa davet etmesi, Nur Ali Halife'nin Osmanlı eyaletlerinde fesat çıkarması ve Sultan Selim'in Çaldıran'da savaşmak için muhtelif eyaletlerden 200 bin asker toplaması, Şah İsmail Çaldıran'da yenilmesi, Sultan Selim'in Çaldıran'da Tebriz'e hareketi, Tebriz'de Eşraf ve Tüccar'ın Sultan Selim'i karşılaması, Şah İsmail'in Nahçıvan'a gitmesi ve orada kışlaması, Gürcü Menuçehir'in Selim'in emirlerinden Kızıl Ahmet ile ittifak kurup Gürcistan'a dönmesi ve Gürcülerle savaşta öldürülmesi, Sultan Selim'in Taun hastalığından İstanbul'da ölmesi ve onun döneminin bazı olayları, Şah İsmail'in Darüssaltanat Tebriz'in büyüklerinden ve seyitlerinden olan Emir Abdülvahhab'ı Selim'in ölümü vesilesiyle İstanbul'a göndermesi, seyidin İstanbul'da elçiliği, tebliği, orada kalması ve vefatı, Şah İsmail'in at avı için Şeki ve Şirvan'a yönelmesi ve vefatı, Şah Seven Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları, Doktor Yaşar Kalafat, Türkiye. Şah Seven, El Seven Türkmenlerinin yaşadıkları Mugan bölgesinde Parsabat, Bilsuvar ve Germi şehirleri vardır. Burası İran'ın Azerbaycan eyaletinin kuzeydoğusundadır. Mugan'ın kuzeyinde ve doğusunda Otay, Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, Kuzey Mugan vardır. Batısında Kelayber, Eher ve güneyinde Miskin şehir vardır. İki Mugan'ın kısmen Aras ikiye böler. Mugana dağları Gulutaş, Donguzgeti, Kelanter, Horozlu, Selabat dağlarıdır. Çayları Aras, Şembur'dur. Nadir Şah'ın kurultay yaptığı tepe Mugan'dadır. Mugan ve yöresinde Azerbaycan Türkçesi konuşulur. Bölge halkı çoğunlukla Şahseven Türklerinden meydana gelmiştir. Şahsevenler Oğuz Türklerindendirler. 11. yüzyıldan beri bölgede meskundurlar. Evvelce Şah İsmail döneminde Kızılbaş olarak bilinirlerdi. Bunlara Şahseven adını Şah Abbas vermiştir. Türkmenleri bayrağının altına çağırırken Şah Seven gelsin der. Osmanlı sınırına bölgeyi korumak için gönderilirler. İran'da Safevi Türk yönetimi döneminde iktidar Şah Seven Türkmenlerindeydi. Nadir Şah Afşar zamanında Şah Sevenlerin lideri Sarıhan Beyli boyundan Bedirhan Bey'di. Onun başkanlığında 18. yüzyılda Bedirhan aşireti içerisinde ihtilaf çıkar ve aşiret ikiye ayrılır. Erdebil ve Miskin tayfaları 19. yüzyılda bu bölgeyi kendilerine el olarak alırlar. Sosyal sistematize göre başkanlarına elbeyi denilirdi. Azerbaycan ikiye bölününce bunlar da kuzey-güney diye bölünürler. 1925 yılından sonra Şah Seven Türkmenleri mecburi iskiyana zorlanırlar. Şah Seven Türkleri isyan ederler ve isyan 10 yıl devam eder. Çok kan dökülür. Devriminden sonra Şah Seven Türkmenlerine El Seven adı verilir. 1961 yılında yaşanılan Ak Devrim'den sonra Elbeyi türünden tabirler de yasaklanır. 1843 yılında Miskin ili Şah Sevenleri 6-7 bin eviydi. Bu dönemde Erdebil'de ise 5 bin hane Şah Seven Türkü vardı. 1900'lü yıllarda Şah Seven Türkmen boyları Hacı Hacehi, Giyiklu, Gaca Beylu, İsa Beylu, Alordu, Polatlı, Yurtçı idi. Bunlar en önemli boylardır. Şah Seven Türkmenlerinde sosyal yapı el, tayfa, tire, göbek, oba ve ev şeklindedir. Şah Seven Türkmenleri göçebe hayat tarzı sürdürürler. Şah Sevenlerin bugünkü tayfaları Karabbaslı, bunların kışlıkları Dereçay, yaylakları Öküz Dağı'dır. İsahı, bunların kışlakları Erçek, yaylakları Savalan Dağı eteklerinde Karabulak ve Boran Çukuru'dur. Bunlar 1940-45 yılları arasında Rus işgaline karşı çok direnmişlerdir. Koca Beylu, bunların kışlakları Dereçay'ı ve yaylakları Ağlay, Karaçay ve Bozkaya Savalan etekleridir. Tireleri Curuoğlu, Nurullah Boylu, Şahmer Boylu, Nasrullah Beylu, Aga Beylu, Hüseyin Hanlı, Eli Rıza Beyoğlu, Hosi Oğlu, Hampa, Çobanlı, Kara Musahı, Tepelu'dur. Bentoli Beylulların öteki ismi Ali Babalı'dır. Bunların kışlakları Şorgöl ve Horozlu'dur. Yaylakları ise Cinli, Bulak ve Maldeli'dir. Rıza Beylu köyleri Sövme, Yiyece, Golocuk, İbedullah Beylü ve Nesir kentinde yaşamaktadırlar. Şah Eli Beylu, bunların kışlakları Kermeli, Mirzahan, Fereç, Harebaşı, yaylakları ise Çaldar'dır. Bala Beylu, bunlar Parsabat şehrinin etrafında kışlarlar yaylaları Kotursu'dur. Mustaha Beyli, bunların kışlakları Güllü, Çanak, Sarıbulak ve yaylakları ise Divandaşlı'dır. Saruhan Beylu, bunların kışlakları A Mescid, Yelli Gedik, yaylakları ise Çınar, Kabale, Burun kışlağıdır. Geyüklü, bu ismi aynı zamanda Osmanlı'da bir bölgenin ismiydi. Sarılık Ocağı olarak bilinir, yaylakları Kaşkamişe, Yağlı, Gaynarcı yani Kaynarcı'dır. Tireleri Alip Nahlu, Mirzalu, Cihanlu, Tımarlu, Hacımanlu, Halillu, Gehteranlu, Kiravlu, Karapıtıhlı, Ali Bayramlu, Medinelu, Musalı, Oruçlu, Hacı Gereçli, Alişan Hanımlu, Ağa Caferlu, Hacı Caferlu'dur. Caferlu bunların Parsabaş şehri civarı yaylakları Savara'nın Çinli çayıdır. İvatlı, kışlakları Molla kenti, Koya Beylu, yaylakları Durbeki'dur. Tekele, bunların kışlakları Tekele kenti, yaylakları Sarı Erzu'dur. Servanlar, bunların kışlakları Karadere, yaylakları Karayatak'tır. Talişma Küllü, bunlar Taliş bölgesinden gelmiş Türklerdir. Bunların kışlakları Hanbaba kenti ve Rus kentidir. Yaylakları ise Katar Suyu ve Şabil'dir. Tireleri Kızılkeçili, Cami Yurdu, Mollalı, Karabağoğlu, Beyzade, Nurulu, Harimanlı'dır. Çimodorlu kuşlakları Çolma ve Horhoz'dur. Yaylakları Hafta Hedu'dur. Odulu, kışlakları Odulu, yaylakları Karagöl ve Savalan'dır. 5. kaset 1. yüzün sonu.